nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz.
Ömer günaydın.
Günaydın Cengiz Bey.
Günaydın.
Merhaba. Evet. Efendim Birleşmiş Milletler'in Mülteciler Günü'nü biz bir gün gecikmeli
İdrak
olarak...
İdrak edemedi ama bugün edeceğiz.
Evet, bugün ediyoruz.
Onunla mı başlayalım?
Lütfen onunla başlayalım.
Tabii.
Eksik kalmayalım. Bu ben de evet. Bir şey söyleyeyim. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden Dünya Mülteciler Günü'nde Türkiye'ye de övgü gelmiş.
Ama ben size sürpriz yapacaktım.
Öyle mi? Eyvah. İşte.
Neyse başlayalım evet. İstiyorsanız. Kayıt değil ama tekrardan günaydın.
Bir eski Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği çalışanı olarak evet, bu 20 Haziran Dünya Mülteci Günü ile ilgili kelamı bana hasrettiğiniz için size özellikle teşekkür ediyorum.
Efendim, o şeref bize ait.
Efendim, şimdi rakamlarla başlayalım. Bu 65.6 milyonluk bir halk bu yani sonuç itibariyle. 65.6 neredeyse dünya nüfusunun %1'i.
Evet, dünyanın en büyük 21. nüfusu oluyormuş galiba.
Evet. Fakat şimdi eskiden sadece mülteciler ve iltica talebinde bulunanlar sayılırdı. Şimdi IDP denilen, artık Türkçe'de buna bir akronim, bir kısaltma uydurmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'de çok yaygın bir grup artık bu. Yıllardır öyle ama adı yok hala. Yani internally displaced persons, yani ülkesi içinde yerinden edinmişler, böyle bir grup var. Bu 65 milyonun 40 milyonu bunlardan oluşuyor. Muazzam bir rakam. Şimdi bunlar mülteci değil tabii, yani bizim klasik anlamda iltica etmiş, sığınmış, yani bir başka bir ülkeye sığınmış değil, ama kendi ülkesi içerisinde evini barkını terk etmek zorunda kalmış ve en önemlisi de uyruğunda bulunduğu ülkenin veya devletin korumasını kaybetmiş insanlar.
Evet.
Yani en temel tanım budur. Yani bu insanlar da öyle. Yani ülke içinde mülteci. Ve Türkiye'de biliyorsunuz bunlardan çok var. Yani özellikle bu son Kürt illerinde yaşananlardan sonra 500 bin diye bir rakam telaffuz ediliyor. Cizre, Şırnak, Diyarbakır.
Ve bunlar şeyden değil mi? Yani Birleşmiş Milletler'den veya Uluslararası Af Örgütü gibi bu konularda çok çalışan insan hakları izleme örgütleri gibi sivil toplum kuruluşlarının rakamları 400 bin, 500 bin gibi. Evet.
Şimdi bu istatistiki veriler artık, yani eskiden Mülteciler Yüksek Komiserliği bunu tek başına yapardı. Şimdi bir nevi bir konsorsiyum oluştu. OECD de var işin içinde ve esas tabii Eurostat var. Yani Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu da var. Birlikte bu rakamlara ulaşıyorlar. Bilgilerde dediğiniz gibi yani bölgeden, mıntıkadan sivil toplum kuruluşları tarafından veriliyor. Yani 65-66 milyonun 40 milyonu kendi ülkesi içerisinde yerinden olmuş. Bir rakam daha var, bu çok çok çarpıcı. Bu halkın diyelim, bu ülkenin %50'si 18 yaş altı.
Evet, yani dünyanın en büyük 21. nüfuslu ülkesi gibi tırnak içinde kabul edersek yarısından fazlası çocuk.
Geçtiğimiz evet. Senede olimpiyatlarda temsil edilmeye başlanmıştı.
Evet.
Çok acı bir
Suriyeli kız yüzmüştü. Korkunç tabii, yani bu, yani bunların hiçbir istikbali yok. Okula gitmiyor çoğu. Tamam, yani bu eğitim meselesi çok temel bir mesele. Kendi ana dillerini öğrenemiyorlar. Mesela Türkiye'dekiler işte ailede konuştukları dil kadar öğreniyorlar. Yoksa öyle bir Arapça öğreten okul falan yok yani Türkiye'de.
Evet.
Şimdi mültecilikle ilgili bir iki kelime daha edelim. Yani bu iki altın kuralı vardır bu mültecilik halinin. Bir kere eğer bir insan veya bir canlı, yürüyen, uçabilen bir canlı, canlı tehlikede hissediyorsa kaçar. Yani bunu engellemek mümkün değildir. Yani Kuzey Kore olabilir. Yani işte dört sıra efendim, mayın tarlası, dikenli tel falan, ama onda bu başka yolları da bulunuyor herhalde. İkincisi ise kimse, yani hiçbir canlı doğduğu ve yaşadığı yeri keyfinden terk etmez. Yani laf olsun diye, hadi bakalım başka taraflarda ne var diye malını mülkünü, çoluğunu çocuğunu alıp göçmez. Yani bunlar iki temel altın kuraldır göç teorisinin. Ve mülteciler de bunun en tipik örnekleridirler. Bu bahtsız bir kitledir. Çünkü devletinin korumasını kaybetmiş ama yani gidecek evi de yok diğer taraftan. Yani bu hakikaten çok korkunç bir durum. Yani beterin beteri diyebiliriz. Türkiye'de bu işler daha aslında yeni yeni kurumlaşıyor veya kurumsallaşıyor. Ama hala eskiden gelen o adetler sürüyor. Yani tolerans, işte, yani tolere ediyorum seni gibi bir yaklaşım var. Ve din kardeşliği tabii. Yani dindaşlık ve soydaşlık temelli. Yani Türkiye'ye gelip böyle, yani Hristiyan olup Türkiye'de iltica edebilmiş kimse yok. Yine de senin bizim başında söylediğiniz gibi Türkiye yani kesin mutlak rakamlar olarak dünyada en fazla mülteci barındıran ülke. Yani bunun adını koyalım. Dünkü işte etkinlikler esnasında Roma'daki bir etkinlikte Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bir taltif aldı. Önemli tabii, yani 3 milyon insanın evet, Türkiye'de olması. Buna mukabil diğer Avrupa ülkeleri nal topluyor ve Avrupa Komisyonu'nun çok fena başı ağrıyor bu konuda. Hangileri onlar? Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan. Yani bunlar daha 25 yıl öncesine kadar işte bulundukları ülkelerden, yani komünist ülkelerden kaçıp işte canlarını kurtarmak veya yani özgürlüğe kaçan insanlardı. Bugün ise aynı şekilde canını kurtarmak isteyen ve özgürlük arayışında olan insanlara kapılarını kapatıyorlar. İspanya'da benzer bir durumda ama orada halk sokağa indi biliyorsunuz. Ve hükümetten yani bu son derece sınırlı iltica politikasını değiştirmesini talep etti. Yani on binlerce insan Madrid'de. Dünya Mülteci Günü'yle ilgili söyleyeceğim aşağı yukarı bunlar.
Az bir cümle ilave edeyim izin verirsen. Buna yani İsveç'teki doktorlar mesela şey yapmışlar. Yani New Yorker'daki bir hikayeden okuyabiliyoruz. Kendilerini teslim etme, kendini bırakma sendromu denen bir şeye kapılmış mülteciler. Voodoo ölümü deniyor. Yani bir çeşit ağır apati durumu. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Ve tamamen kendilerini dışa kapatmış oluyorlar. Bu çok önemli bir şeymiş ve şeye atıp vardı. İlginç, çok ilginç bir yazı var. Belki bunu siteye de koyarız, çevirme evet, imkanı olursa. Karen Greenberg'ün, yani evet, tam gezegenin geleceği çocuklarının kaderine bağlı. Nereye gitti bütün bu çocuklar diye. Yeis kültüründen bahsediyor. Yani psikolojik ve bu yoksunluk ve yeis keder kültürü içinde kendilerine bırakıyorlar. Yani geleceği en büyük yoksunluk, yıkım ve yok oluş diye adlandırılan üç şey de böyle ve çok ciddi bir sendromdan, dünyayı korkunç
yerinden yurdundan olma ve doğduğu yaşadığı yerlere dönme ihtimalinin giderek azaldığı ve iltica edilen ülke ile gelinen ülke arasındaki muazzam kültür farklarıyla bağlantılı bir sendrom bu. Çok yaygındır. İsveç'te olmasına şaşırmadım. İsveç göç ülkesidir. Yani evet. Göçmen alan bir ülkedir. Bütün İskandinav ülkeleri ve Kuzey Amerika gibi ve Avustralya gibi. Ancak oraya gelen insanlar öyle sanıldığı gibi, yani İsveç refahından faydalanıyoruz, ay ne kadar güzel ruh halinde değildirler. Çünkü yani adam hayatında kar görmemiş mesela, Burundi'den kalkıp geliyor. Düşünebiliyor musun? Evet. Evini baktın, her şeyini şey bırakmış ve bir de orada yaşıyor. Yani bir korkunç bir, yani hiç öyle sanıldığı gibi bir ellerin biri yağdı, diğeri balda değil.
Değil tabii. Bir de Nazi Avrupa'sından Bruno Bettelheim'in kendisi de kalmıştı. Bilirsin Bruno Bettelheim'i.
Evet.
Psikanalist.
Psikolog, psikanalist.
Evet. Ve diyor ki büyüklerde, erişkinlerde şizofreni ihtimali çok var ve kişiliğin yıkılması, ama çocuklarda daha da kötüsü var demiş. Kendisi de bir yıl kalmış toplama kampında zaten. Bir Yahudi olarak daha ego, kimlik, kişilik oluşmadan kişiliğin yok edilmesi kendi tarafından da olabilir diye de korkunç şeyler anlatıyor. Neyse, iç karartıcı, bu kadarla bitirelim istersen bu konuyu.
Ondan sonra dönelim Avrupa Birliği'ne ve bir son dakika var, onu da vereyim. Bu Fransa seçimlerinden sonra bugün hükümet açıklanacak, biliyorsunuz.
Evet.
Bu Merkez Parti hükümeti terk ediyor. Bir 10-15 dakika önce geldi haber. Onun başında Bayrou diye bir Adalet Bakanı, yani ilk kurulan hükümette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Adalet Bakanı olan ve Merkez Parti'nin başı, ki Macron'a en başından itibaren desteklenen, hükümeti terk ettiğini söyledi ve diğer önemli bir isim, o da dün gitti. Dün gitme kararı aldı. Savunma Bakanı Sylvie Goulard, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir bayan savunma bakanı, ilginç dediği isim.
Yolsuzluktan gitti değil mi?
Merkez Parti'den, efendim.
Yolsuzluk suçlamaları karşısında
yani istifa etti. Yani Avrupa Parlamentosu'nda öyle bir suçlama var, ama anlaşılan o ki Macron işi hakikaten ciddi tutmak istiyor. Hiçbir şekilde hükümetiyle ilgili bir şaibeye yer bırakmak istemiyor. Neyse, şimdilik kapatalım. Bunun arkası gelir, evet, herhalde. Evvelsi günkü BBC Türkçe haberinden başlayalım. Ona atsen belki bir şeyler söylersin. Bu fasıl açılması söz konusu değil. Türkiye, yani Ankara, ne yapılması gerektiğini gayet iyi biliyor diyor bir Avrupa yetkilisi. Ve nitekim en son fasıl tam bir yıl önce açıldı.
Evet.
Düşünün yani, ki o da hiç, yani bir, yani Türkiye'nin Avrupa Birliği norm, prensip ve standartlarıyla tanışmasını sağlayacak nitelikte bir fasılda değildi. Bütçesel hükümler, yani üye olunduğunda ne kadar katkı payı alacak, ne kadar katkı payı verecek ile ilgili bir fasıldır bu. Esas dünkü dışişleri, 19'undaki pardon, dışişleri konseyinde gündemde yoktu Türkiye haliyle. Bir yol haritası vardı, biliyorsunuz.
Evet.
Ama Türkiye'nin o haritayı kendi başına çizdiği anlaşılıyor. Geçen hafta Can'la bu haritanın içeriğini kısaca gözden geçirdik. 13 Haziran'da bir toplantı olacaktı. Bu tam bir Alice Harikalar Diyarı'nda kendi kendine gelin güvey olan bir yol haritasıydı. Tabii hiçbir oluru yok, ciddiyetten yoksun, bir dolu laf. Tabii bu da sadece rejim basınında mevcut. Onun dışında Türkiye'de diğer mecralarda ve Avrupa gazetelerinde ve Avrupa kurumlarının web sitelerinde, bilgi kaynaklarında Türkiye'nin yol haritasıyla ilgili hiçbir şey yok. Şimdi ama başka bir şey var. Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, Avrupa Parlamentosu'nun bu muhtap komisyonun ilerleme raporu vardır ya, Ekim-Kasım'da açıklanan. Şimdi her yıl bu zamanlar Avrupa Parlamentosu'na buna cevabi bir rapor hazırlar. Ve Türkiye'de persona non grata istenmeyen kişi olan Katip Piri Nisan'da bu raporunu kaleme aldı. O 8 sayfalık bir rapor. Bu evvelsi gün Dışişleri Komitesi'nde kabul edildi. Genel kurulda da Temmuz'da konuşulacak. Şimdi bu önemli. Burada bir 24 Kasım'da parlamentonun aldığı müzakerelerin dondurulması tavsiyesine atıf var. Ve şöyle bir ibare var. Eğer anayasa değişikliği, yani 16 Nisan'da kabul edilen anayasa değişikliği olduğu gibi uygulanırsa, katılım müzakereleri derhal durdurulsun diyor.
Evet, ben de tam bunu soracaktım. Bu önemli, şimdiye kadarki kullanılan dilden biraz daha farklı gibi gözüktü. Ne dersin?
Daha sert. Yani oluru var mı yok mu mesele o değil, ama yani Avrupa Parlamentosu'nun artık Ankara'daki rejimle epey bir mesafe koyduğunu gösteriyor. Ondan sonra bu 8 sayfalık raporda hepimizin bildiği insan hakları ihlalleri sıralanıyor. Yani ondan sonra 15. paragraf, tuhaf bir teklif daha var. Şimdi bu Kopenhag katılım öncesi araçla ilgili. Şimdi katılım öncesi araç, biliyorsunuz, bütün müzakere eden ülkelere verilen kaynaklar, yapısal fonlar 2014-2020 dönemini kapsıyor. Türkiye bundan 4 milyarlık bir payı var. O paralar gelmiyor çoğu zaten. Ama şimdi bir ara dönem, bir audit, bir izleme, bir değerlendirme yapılıyor. Çünkü tam yarısına geldik o dönemin, 2014-2020. Şimdi eğer diyor 15. paragrafta Avrupa Parlamentosu raportörü, eğer Türkiye Kopenhag siyasi kriterlerine uymuyorsa veya uymadığı anlaşılıyorsa, bu fonlar askıya alınsın ve sivil topluma yönlendirilsin diyor. Şimdi bütün bu 15. paragraftan önce bütün bu insan hakları ihlallerini sayıyor. Yani adını koymadan Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterine uymadığın, dolayısıyla müzakere edemeyeceğini satır arasında söylüyor. Ondan sonra topu Avrupa Komisyonu'na ve Avrupa Konseyi'ne atıyor. Diyor ki, eğer böyle bir teşhiste bulunursanız diyor, fonları askıya alın ve de sivil topluma yönlendirin diyor. Şimdi bu sivil topluma yönlendirme işi, burada bir tuhaflık var, geleceğim oraya. Bu sivil topluma yönlendirme işi tam bir olmayacak dua. Yani oradaki kurulu rejimin, devletin, idarenin rızası olmadan sivil topluma para aktarmak falan gibi bir şey, öyle bir şey yok yani. Rüya görüyorlar. Ve ya Avrupa Birliği'nin aslında ne kadar, yani Türkiye'yi ne kadar anlamadığını gösteriyor. Herhalde şöyle temel bir sorun var. Yani bugünkü rejim Avrupa Birliği norm, standart ve prensiplerine karşı durarak veya onları reddederek var olan bir rejim. Yani bu fıtratında var Avrupa değerlerine karşı olmak. O yüzden burada yani Avrupa bunu bir türlü anlayamıyor. Daha hala işte ilişkiler sürmelidir falan gibi de laflar ediyorlar. İlişkilerin sürmesi yani mümkün değil. Mesela bir kamu alımları meselesi var. İşte devamlı gündeme geliyor gidiyor, gelmiyor aslında hiçbir zaman gündeme, ama bu fasıl Ankara istemediği için açılmıyor. Kamu alımlarındaki durumu biliyorsunuz. Yani kamu alımlarında orada 100 küsur milyarlık bir kocaman bir arpalık bir pasta var orada. Eğer bu fasıl açılsa Avrupa Birliği şirketleri de ihalelere girebilecek. Bir şeffaflık, iki rekabet açısından Türkiye ülkenin yararına olabilecek bir şey ama söz konusu değil. Dolayısıyla bu sadece insan hakları anlamında kullanmıyorum bu norm, prensip ve standartları. Yani iktisadi iyi yönetişim anlamında da işine gelmiyor artık Avrupa Birliği'nin müktesebatı ve mevzuatı. Bunu anlayabilmek tabii Avrupa Birliği açısından çok önemli. Şimdilik işte hala yazdıkları raporlara işte üyelik önemlidir, şudur budur falan gibi anlamsız laflar koyuyorlar. Oysa artık ilişki hakikaten gelip 3-4 tane noktayla noktaya dayanmış durumda. Bir tanesi işte alışveriş. Herhalde bir serbest ticaret anlaşmasına doğru gideceğiz bu yıl sonbaharında. Gümrük Birliği bile değil. Antiterör işbirliği, enerji işbirliği ve iltica meselesi. Yani bu herhangi bir üçüncü ülkeyle yapılabilecek ortaklıklar bunlar. Bunun için üyelikten bahsetmeye falan gerek yok tabii. Şimdi bu bağlamda Kıbrıs raporda o da var. Bu arada Kıbrıs'ta tabii kendi başına bir gene bir yerlerde bir canlanıyor güya. Crans Montana'da bir toplantı yapılacak biliyorsunuz İsviçre'de. Yani sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim. Yani herhalde gene İsviçrelilere para kazandıracaklar. Yani öyle anlaşılıyor. Çünkü Birleşmiş Milletler'in nesi diyelim oradaki kirveti KYE'de Norveçli diplomat tarafların pozisyonları üzerinden müzakere edeceğiz. Şimdi tarafların pozisyonları üzerinden müzakere ne demek? Tarafların pozisyonları belli. Daha dün 3 tane muhalefet partisi Güney'de DİKO, EDEK ve Dayanışma Hareketi Anastasiadis'e yani Rum tarafının müzakerecisi Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na garantiler kalkmalı ve asker adayı terk etmeli. Dışişleri Bakanı, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğurluoğlu da KKTC sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güvenir. Şimdi tarafların pozisyonları bu. Bunun evet. Üzerinden Crans Montana'da yenilecek, içilecek yani hakikaten. Yani ayıp yani.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da şey demişti. Rum tarafının ortaya koymaya çalıştığı ön şartları kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bunu bir nihai konferans olarak görüyoruz demiş.
Şimdi şeye geldi işte tabii. Yani kimse havlu atmak istemiyor ama önemli bir son tarih var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Rum tarafında. O yüzden yani işte o zamana kadar herhalde böyle can çekişerek gidecek ama yani komik demeçler geliyor. Mesela Ankara'daki İngiliz sefiri. Efendim biz o iki üssü Akrotiridikalya galiba. İki İngilizlerin 1960'ta Kıbrıs'ın bağımsızlığını kabul ederken kendilerine tahsis ettikleri iki askeri üs vardır biliyorsunuz. Rum tarafında kalan İngiliz toprağıdır orası. Onunla ilgili bir demeci var Ankara'daki İngiliz sefirinin. Biz bu toprağa eğer bir anlaşma olursa vermeye hazırız diyor. Gazeteciler de gayri ciddi olduğu için tabii çoğu Türkiye'de. Ondan sonra onu haber yapmışlar. Önemli teklif İngiliz'den diye. Ya 2003'te yapıldı o teklif. Evet. yani böyle bir saçma sapan bir ortam tabii. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri bağlamında söylüyorum bütün bunları tabii. Maalesef o trende kaçtı gibi gözüküyor. Bu Avrupa Birliği meselesi herhalde artık yani yaz aylarında artık giderek iyice tavsiyacak. Öyle gözüküyor ve dediğim gibi yılın sonuna doğru da komisyondan yani Türkiye ile ilişkileri yeniden tanzim eden, tanımlayan bir teklif gelecek herhalde. Ben onun bir serbest ticaret anlaşması yani pekiştirilmiş güçlü bir serbest ticaret anlaşması olarak
evet. Yani şeyde de gerek BBC Türkçe'de gerekse Deutsche Welle Türkçe'deki haberlerde işte yeni başlık açmak gündemde değil, sürecin gidişatı Türkiye'ye bağlı diye özel bir cevap vermiş Sözcü. Başlık açma kararı oy birliğiyle alınır. Avrupa Deutsche Welle Türkçe'ye de işte senin de biraz önce söylediğin gibi Dış İlişkiler Komisyonu Avrupa Parlamentosu Türkiye ile müzakereler askıya alınsın talebini getirmiş. Katipiri de yani konsey ve komisyonu...
Hayır, anayasa değişikliği uygulanırsa.
Evet, anayasa değişikliği uygulanırsa.
Derhal o karar 24 Kasım'da alındı. Karar değil zaten, teklif.
Evet, yani sen dedin Avrupa Birliği'nin nasıl kavradığını kavraması güç. Biz de kavramakta güçlük çekiyoruz. Yani başbakanın insani sorunlarla çözemedik. Çünkü ideolojik dedi mesela açlık grevi yapmakta olan iki kişiye. Dolayısıyla bu değerlendirme artık nereye gidiyor çok zor.
Bitiriyoruz galiba. Size bir güzel bir haberim var. Faizler %15'i buldu. Mevduat faizleri. Can sen nereye yatırdın? Yatırımını nereye
yatırdın? Selahattin'le birlikte onlar yatırım yapıyorlar. Söylemiyorlar da.
Faizsiz bankacılık bizim ilgimizi çekiyor.
Mahrem faizsiz bankacılık daha iyi. Ama %15'e çıktı.
Bitcoin de fena değil ama geçen sene Ağustos'a oranla %110 civarında artmış. Çok fazla insan ilgisini çekmese de. Bitcoin efendim. Bitcoin.
Bitcoin. Şeylerle uğraşıyorsunuz.
Tabii. Ya ne yapalım
işte. Biliyorsunuz faiz... faiz lobisi diye bir şey vardı. Bir trafik canavarı gibi bir şey hani hatırladınız değil mi?
Evet.
Neydi belirsiz bir faiz lobisi vardı. Şimdi ondan hiç söz eden yok rejim basınında. O defter kapandı. Çünkü faiz lobisinin ağzının suları akıyor şu sırada. Carry trade için bir numaralı para birimi Türk lirasıdır diye haber çıkıyor Financial Times'da. Öyle şey herhangi bir yerde değil yani.
Onu yarın Seyfettin'e ayrıca onu da soralım tabii Seyfettin Gürsel'e.
Yani. Bir de faiz inecek diyordu birileri biliyorsunuz. Faizler inecek, indir diyordu. O işte bitti. Ondan sonra faizler %15'i buldu. Bu ne demek? %15 mevzuat faizi alan bir adam parasıyla gidip bir iş kurup istihdam yaratıp yani o riske girer mi? Çünkü o bankaya aldığı krediyi %20-25'ten ödeyecek demektir o.
Yani ne? O bir Arap sermayesi olamaz mı? Böyle gözü kara bir Arap sermayesi olamaz mı Cengiz Bey?
Yok canım, sıcak para olarak giriyor tabii. Güldür güldür giriyor hem de o sayede zaten Türk lirası sözüm ona değer kazanıyor. %15'i hangi paraya koysan o para da değer kazanır zaten. Yani böyle bir komedi içerisinde yuvarlanıp gidiyoruz yaz aylarında.
Peki.
Hayırlı yazlar. Bugün de son tabii yani. Bugün de yaza girmiş bulunuyoruz.
Evet, yaza giriyoruz. Bu vesileyle bizim bir de küçük bir sürprizimiz olacak. Eğer kabul edersen Mülteciler Günü'nde dünyada yazılmış ilk en önemli mülteci şarkılarından bir tanesi Woody Guthrie'nin Deportee, sınır dışı edilenlerin, Meksikalıların faciasını anlatan, onu izin verirsen onu çalıyoruz.
Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere efendim.
Görüşmek
hayırlı
üzere.
Hoşça kal.
The crops are all in, the peaches are rotting, the oranges are piled in their creosote dumps. They're flying you back to the Mexico border to pay all your money to raid back again. Goodbye to my one, goodbye Rosalita, adios mis amigos, Jesus Maria. You won't have a name when you ride the big airplane. Only we'll call you the deportee. My father's own father, he waded that river. They took all the money he made in his life. My brothers and sisters, they worked in your orchards, rode the big trucks till they lay down and died. Goodbye to my one, goodbye Rosalita, adios mis amigos.
Jose Maria. You won't have a name when you ride the big airplane. All they will call you will be deportee. Oh, the sky plane caught fire over Los Gatos Canyon. A fireball of lightning that shook all our hills. Who are all these friends who are falling like dry leaves? The radio said they're just deportees. Goodbye to my one, goodbye Rosalita, adios mis amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride the big airplane. All they will call you will be deportees.
That's all I can remember.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.